Ayrım 6, sayfa 72. Beklemekten bıkkın Thomas, içinde mumların bulunduğu kum kabına yaklaşmıştı ve artık sönmeye yüz tutmuş mumları temizlemekten zaman geçiriyordu. Vaftiz babası kilise levazım odasından çıkınca Thomas hızla sırasına geri döndü. Bağ mumuna batmış parmaklarını sakladı. Girişin sağ tarafındaki adamların arasında tek çocuktu. Diğerleri kilisenin solunda, kadınların yanında oturuyordu. Kaptan Armen geldi, yanında diz çöktü, yüzünü korumak için avuçları arasında gizledi. Thomas, demir tahtalarının koyu lekelerinde masal yaratıklarının şekillerini arayarak hayaller kurmaya başladı. Armen'e bir baygınlık duygusu hakim oldu. Dua etmeyi başaramadı. Çırak Tevonya'nın tasvir ettiği katliamlar onda, hafızasından silindiğini zannettiği anıları uyandırmıştı. Kırbaçlanmış kalabalık, kan, zulüm, deşilmiş çocuk vücutları, kafası koparılmış ve parçalanmış kadın cesetleri. Gerçekten bütün bunların tekrarlanmasını engellemek için hiçbir şey yapılamaz mı? Hayat neredeyse arkasında kalmıştı. Hore'nin geleceğin tohumları diye işaret ettiği bu gençleri kurtarmak için hayatını seve seve feda ederdi. Ne kadar çok kafa yorarsa yorsun, Şirak ve Sarkis Dorian'ın önerdikleri plan ona gerçek dışı görünüyordu. Sivas'ın ileri gelenlerinin toplantısı da hiçbir şey getiremezdi. Ama her şeyden önce Hore'nin yılgınlıkla işaret ettiği herkes kendisi için yalnızdır sözü cesaretini kırıyor, bu kaya gibi sağlam, sarsılmaz bir inanç ve güçlü bir karakter sergilemiş olan Armen'i uymuyordu. Eğer papaz zayıfsa durum gerçekten ümitsiz, vahim olurdu. Bir yaşlı balıkçı olarak Armen ufukta karanlık bulutların dolaştığını ve fırtınayı defedemeyeceklerini söyledi kendi kendine. Thomas'ın elini tuttu, sıkıca bastırdı. Hafta ortası ayini için alışılmışın dışında birçok insan kilisedeydi. Kadınlar ve çocuklar ama aynı zamanda dükkanlarını kapatmış olan adamlardı. Teselli ibadette arıyorlardı. Bir araya gelirlerse eğer herkes tek tek kaybettiği gücünü diğerinde bulur diye düşünüyorlardı. Son sırada Şirag'ın 8 adamı oturuyordu. Bir diğer adamı mezarlıkta gözcülük yapıyordu. Onuncusu Çan Kulesi'nde mevzilenmişti. Onlar gecenin koruması altında kente girmişler. Tüfek ve cephanelerini de güvendikleri arkadaşlarının yanında saklamışlardı. Sadece elbiselerinin altına gizledikleri tabancalarıyla silahlıydılar. Çetenin geri kalanı bu akşam karanlık bastığında onlara katılacaktı. Birkaçı dua ediyor, diğerleri uyuyordu. Şirak, kilise çevresini kontrol için gezdikten sonra içeri girdi. Sankt Minas'ı terk etmek için öğretmenle birlikte önce inananlar arasında karışmaya kararlaştırmışlardı. Bunun için kendini pazar günleri daima koronun durduğu galerinin karanlık bir köşesine saklamıştı. Bakışını adamlarının örtülmemiş başlarına, kadınların başörtülerine, durmaksızın hareket halinde olan çocukların başlarına dikmişti. Çökmüş omuzlar, tükenmiş insan profilleri. Bu insanları halkını ne çok sevdiğinin bilincine ilk kez vardı. Şimdiye kadar sadece fikirler uğruna, kansız cansız bir şey için savaşmıştı. İnsanlar amaçtan daha az önemliydiler. Bir bakır kap üzerine eğilip özenle çalışan, günlerce, yıllarca aynı el hareketini sabırla tekrarlayan babası geldi gözlerinin önüne. Tam da şimdi, şu anda Şirak, birlikte aynı dükkanda çalıştıkları zamankinden daha güçlü bir duyguyla babasına bağlandığını hissetti. Şimdi olsa ona sarılır, sevgisini hiç yapmadığı biçimde gösterirdi. Bu insanlarla ayinden sonra konuşmak, babasının onların arasında olduğunu düşünmek isterdi. Onlara ne diyeceğini henüz bilmiyordu. Tarafsız bir Hristiyan olarak dinin benimsenmiş bir kültür unsuru olmaktan öte herhangi bir şey olmadığını düşünen Şirak, bu ayinde dinden Ermeni halkını bir arada tutan ve onun ulusal devlet talebini içeren bir mucize, bir ilham veya belki daha çok bir ışık bekliyordu. Levazım odasındaki tartışmadan beri Şirak, şehirde hiç kimsenin onaylamayacağını bildiği direniş planını sorguluyordu. Levazım odasını terk ederken yalan söylemişti. Artık ne yapılması gerektiğini tam olarak kendisi de bilmiyordu. Çocukluğundan kalma bir duadan parçalar okuyordu. Sagavart'la papaz başlığıyla Horen içeri girdi. Sarkis Dorian ve genç bir oğlan onu arkadan izliyordu. Ayini hizmetçisi Diakos, altın haçlarla ve bitki motifleriyle süslenmiş papazın ayini elbisesiyle aynı kırmızıdan koro gömlekleri giyiyorlardı. Uzun bir etol, öğretmenin bir omuzu üzerindeki bir şal, onu Diakos gibi gösteriyordu. Belki görevi hatırına, Sarkis sakin ve neşeliydi. Yüzünde boyun eğmişliği hiçbir izi bulunmayan Horen de onun gibiydi. Her iki adam birer cesaret timsali gibiydiler. Ayinin değişmeyen dini ritüelinin akışı, inananları istikrar ve devamlılık duygusu aşılıyordu. Papaz kutsal su fıçısını salladı ve şarkı söyledi. Horen'in sesi başta güven verici değilken giderek artan bir kesinlik kazanmıştı. O yaradana güvenini yeniden bulmuştu ve isteklerine şartsız boyun eğiyordu. Tüm bunlara rağmen akşam yemeğinde okuyacağı duadan önce şaraba batırılmış ekmeği yemeden önce hatırlamış olduğu düşüncesinden kendini alamadı. Horen sunağın basamaklarına çıktı. 12 apostol için 12 mumu yaktı. Aynı hizmetçisi koyu kırmızı büyük bir altın haçla bezenmiş kadife perdeleri çekti. Artık papaz inananların sunağa dönük bakışından kurtulmuştu. Üç yargıcı onları herhangi biri çağırmadan Trabzon'a tırmandılar ve koro odasının arkasında dikildiler. Sadece hala kilise dilinin kullanıldığı eski bir Ermeni şarkısını okudular. Bu adamlar pazar günleri koroda şarkı söylüyorlardı. Hafta içi asla şarkı söylemezlerdi. Çünkü işleri buna engeldi. İşlerinden biri harmonyuma oturdu. Ayin bir liturjiye dönüştü. Trabzon'un yanındaki kürsünün arkasında Sarkis Sorjan, Matteus İncil'ini okumaya başladı. Bugünkü bölümde tamamen bir tesadüf sonucu bazı kötü alametlerin görüldüğü bugüne uygun vaftizci Yohannes'in, vaftizci Kristi'nin yanındaki sunağın sağ bölümünde büyük bir resimde görülen bu adamın öldürülmesi anlatılıyordu. Bu okuma Şırak'a bir fikir verdi. Seçkin bir cinayet. O yılanın bu durumda Osmanlı idaresinin Sivas'taki başını koparacaktı. Düşmanın şaşkınlığı sayesinde o sürgünü durdurabilir, şehrin Ermenilerine karşı olan görevini başarabilirdi. Diyakos ve onun temeli bir tasa taşınmıştır sözlerinde bunu fark etmişti. Kilisenin arka tarafında bir bağırış duyulurken jandarmalar kiliseyi sardılar. Maro kendini yararsız hissediyordu. Bedava Fransızca ve piyano dersi verdiği çocuklar, ebeveynleri onları yalnız göndermedikleri için bir gün önce gelmemişlerdi. Bugün de öyle olacaktı ve öyle olması da iyiydi. Çünkü çocukların aklı derste değildi. Yararına çalıştığı sosyal kurumlarda artık faaliyetlerini durdurmuşlardı. Yardımcılar her şeyden önce kendi tabiyet mensuplarını düşünüyorlardı. Maro, hükümetin onları zorladığı uzun seyahat için gerekli olan para ve yiyecekten yoksun, birçok yağmalanmış aile tanıyor ama onları ziyaret etmek için bir türlü karar veremiyordu. Kendileri bizzat Sivas'tan kovulmadıkları sürece yoksul Ermenilerin seyahatini kolaylaştırmalarına olanak yoktu. En azından mevcut durum ordu mensubu aileler için değişmediği sürece böyle olacaktı. Kaç Ermeni evinde acaba şimdi sürgün korkusu yaşanıyordu? Bunun yerine onların evinde bugün bir doğum günü partisi hazırlanıyordu. Eğer Vartan ısrarlı olmasa Maro her şeyi reddederdi. Zeynep ve Cemile yemek odasının parke zeminini cilalıyorlardı. Bu arada dillerinde köylerinden neşeli bir melodi vardı. Onlar Ermenilerin sürgüne gönderildiklerini tellallardan duymuşlardı. Pazarda Türk satıcılar müşterileriyle bu konuyu tartışıyordu. Zeynep ve Cemile de bu konuyu aralarında konuşmuşlardı. Tanıdığı bu denli misafirperver ve barışçı bu insanlara hangi sebeple kötü niyetler beslendiğini kendi kendine açıklamayı denemişlerdi. Hayır, yapılacak bir şey yoktu. Hükümetin kararı onlara anlaşılmaz geliyordu. Ama onlara göre Balyan ailesinin albaylık pozisyonundan dolayı Sivas'ta kalabilmesi kesindi. Geri kalanları düşünmek bile istemiyorlardı. Maro annesini mutfakta buldu. Yiyeceklerin hazırlandığı masanın önünde oturuyor, bir kuzunun kaburgasını becerikli elleriyle parçalıyordu. Yanında üçte biri koyu kahverengi nesneyle dolu bir fincan duruyordu. Aznev Hanım bir yandan da kahvesini yudumluyordu. Güpegündüz çektiği tütünle birlikte bu onun tek lüksüydü. Yoksa o perhizli bir hayat yaşıyordu. Buna rağmen ailesinin düşündüğü gibi Tanrı'nın onlara verdiği tüm iyiliklerin tadını çıkarmak için cesaretliydi. Onu sıkı tutan 40 günlük perhiz dışında da nadiren et yiyordu. Ekmek, sebze ve yoğurtla yetiniyordu. Buna rağmen damadı, kızı ve torunu için pahalı yemekleri zevkle pişiriyordu. Maro yardım etmeyi önerdi ona. Ama olmaz, hayır diye cevap geldi anneden hemen. Bu kızlarla en iyi ben baş edebilirim. Kesin senin başka işlerin vardır. Alımlı sesine ve gülmesine rağmen Maro'yu basitçe baştan sağmıştı. Anadolu'nun dul kalmış tüm anneleri eğer çocuklarından biriyle oturuyorsa oğlunun veya damadının ev işlerini yürütmeyi görebilirler. Aznev Hanım burada istisna değildi. Bu durum onun kızıyla arasında için için süren bir çatışma deneyimiydi. Batı anlayışına göre yetiştirilmiş olan Maro bu geleneği gülünç bulmaktaydı. Çok eşli bir ailede üvey kardeşlerden oluşan çok sayıda çocuğa bakmak ve ev işleriyle uğraşmakta olan çok sayıda insanı koordine etmek söz konusu olsaydı, varlıklı Müslümanlar için bunun bir anlamı olabilirdi. Ama kendi evinde Vartan ve Maro öyle büyük bir konak yaşamının gerektirdiği türden yatılı ev personeli istemiyorlardı. Tasarruf nedeniyle değil, aksine bir parça kendi özel hayatlarını yaşamak istedikleri için. Haftada birkaç kez iki temizlikçi kadın geliyor ve cuma günleri kızlarıyla gelen bir kadın çamaşır işlerini hallediyordu. Maro, ıslak bırakılmış seramikten su kabına gitti ve musluğun altına bir bardak koydu. Su hala tazeydi. Yeniden annesinin önüne dikilmeden önce iki bardak su içti. Burada evin hanımının kim olduğunu hissettirme tavrı vardı. Kaptan Armen ve karısının davet edildiğini unutma. Her şey hazırlandı. Ben masanın bir kutlama düzeninde görülmesini istiyorum. İşlemeli keten masa örtüsü, gümüş mavi porselen tabaklar, Fransa'dan getirdiğim Burgunder şişesini açalım. Aznif Hanım alnını buruşturdu ve sesine sert bir ton verdi. Abarttığını düşünmüyor musun bu şartlar altında? Aksine felakete boyun eğmemeli. Ne umuyorsun ki yarayı mı saracaksın diye sordu Aznif Hanım alay edercesine. Ardından omuzlarını silkti. Maro bir sandalye çekti ve oturdu. Başka zaman olsa annesine saygıyı bozmadan itiraz eder, ona nasıl davranması gerektiği öğretilen bir kız olmadığını hissettirirdi. Aznif Hanım da karşılık verir ama pes ederdi. Bu Maro'nun çocukluğundan beri sürekli tekrar edilen bir ritüeldi. Genç kadın içini çekti ve yorgun bir şekilde konuştu. Gerçek bir kutlamadan söz edecek kadar kendimi sizden daha iyi hissettiğime inanıyor musunuz? Fakat Thomas 6 yaşında olacak ve bu doğum gününü güzel hatıralarla anmasını istiyorum. Çocuk bayramında arkadaşlarıyla beraber olacağını söylemek zorunda kalmak bana gerçekten çok ağır geldi. Aznif Hanım başını salladı. Tek torun söz konusu olduğunda ona her şey başka bir yüzde görünüyordu. Maro'yu çok katı yetiştiren kendisiydi. Thomas'ın her şeyi yapmasına izin verdi. Onun için çok özel bir kader ummaktaydı. Kader. Aznif Hanım'ın aklına bir söz geldi. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Anlamı sorunların rüzgardan önce geldikleriydi. Alnını buruşturdu. Ne olduğunu ona açıkladın mı? Hayır. Fakat bunu yapmalısın. Bu çocuk çok hassas. Huzursuzluğumuzu kesinlikle fark etmiştir. Gerçeği öğrense daha iyi olur. Yarın, kutlamadan sonra. Et kokusunun cezbettiği Sassu mutfağa geldi ve masanın altında Maro'nun bacaklarına sarıldı. Maro, onu mekanik bir şekilde okşadı, bakışını boşluğa dikti ve dudaklarını ısırdı. ''Bize birer kahve yapar mısın?'' dedi Aznif Hanım yumuşak bir sesle. Maro, öğütülmüş kahve ve suyu uzun saplı bakır cezvede karıştırdı ve ispirit ocağına koydu. Köpük taşmadan önce kahveyi iki fincana döktü ve yerine oturdu. Bakışlarını bir çömlek takımı ve çok sayıda siyah tabanın asılı bulunduğu duvarda dolaştırdı. Duvar içinde bir bacanın altında tüm duvarı kaplayan alçı kömür ocağında durdu, üzgün görünüyordu. ''Buraya gelmesine asla izin vermemeliydik, hiçliğin orta yerine.'' diye fısıldadı. ''Bir kadın iyi ve kötü zamanlarda kocasını takip etmeli. Vartan'a Robert Kolej'de siyasal bilim dersi önerildiğinde 2 yıl önce İstanbul'a gidebilirdik. Onun bunu reddetmesi için mutlaka haklı nedenleri vardır. Fincanı ağzına götürdüğünde Maro'nun eli titriyordu. Aznif Hanım ekledi. ''Bizim başkentte güvenlikte olacağımızı sana kim söyledi? Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Vartan belki geçen Nisan'da diğerleriyle birlikte hapsedilirdi.'' Maro annesinin kolunu sıktı. ''Anne, korkuyorum.'' Yaşlı kadının gergin yüz hatları düzelmişti. Bıçağı bıraktı, ellerini önlüğüne sildi, sesi ılıktı. ''Ben de, Maro sevgilim. Yo hayır, kendim için değil. Ben hayatımı yaşadım. Tanrı'nın katına, babanın yanına gitmeye hazırım. Ama üçünüz için de endişem var.'' Maro ağlayarak onun kollarına alan annesine sarıldı. Ağlaması için onu bir süre daha rahat bıraktı. Aznif Hanım ardından her zaman küçük kızı olarak kalacak olan genç kadının saçlarını okşadı. Annesi onu bir çocuk şefkatiyle teselli ederken Maro fark edilir şekilde sakinleşti. Aznif Hanım onun yanaklarını kuruladı ve öptü. Yaşlı kadın gücünü yeniden kazanmıştı. ''Bize zayıf cins derler. Bu doğru değil. Kadınların tükenmez bir güç ve cesaret kaynağı vardır. Erkekler de sık sık bundan yüreklenirler.'' Maro başını salladı. Annesinin ses tonu ve sözleri onu sakinleştirdi. ''Vartan sana güvenebilmeli ve sen ona güvenmelisin. O akıllıdır ve her zaman sana yardımcı olmayı bilir. Ayrıca bizimle birlikte Sivas'ı terk etmeyi de düşünüyor. Sizinle bu konuda konuştu mu?'' diye sordu ona. Kocasının planlarından kendine söz etmemesine şaşıran Maro. ''Hayır, o bana günlerce sürecek bir yolculuk için erzakımızın olup olmadığını sordu. Ben bu sonucu bu buradan çıkardım. Umarım haklısınızdır. Ne kadar erken o kadar iyi. Onun ilk olarak bir atanma onayı alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için onun birkaç güne ihtiyacı olacak. Belki biraz rüşvet pahasına. Memurluğun ne olduğunu bilirsin. Yanılıyorsunuz anne. Vartan Sivas'ta yerleşti. Onun genelkurmayın iznine ihtiyacı olabilir. Aklında herkesle birlikte bir seyahat olduğuna inanmıyorum. Bununla şey mi demek istiyorsun? Kaçmak. Evet anne. Ve ben hazırım.'' Aznif Hanım şaşırdı. Böyle bir kararın olası sonuçlarını parça parça kafasından geçirdi. ''Caniler gibi kaçacak mıyız? Bizi ararlar. Bunun bizim bu evden vazgeçmemiz demek olduğunu biliyor musun? Yani evi kaybedeceğimizi. Eğer buradan gidersek tekrar asla geri dönmeyeceğim.'' diye Maro kararlılıkla açıkladı. ''Bu evi alırken babandan kalanların büyük bir kısmını bu eve yatırdık. Daha kötü ya, geçimimizi sağlarız. Şimdilik önce canımızı kurtarmalıyız.'' Anne kahve fincanındaki telveye baktı ve düşündü. Bu evde sakladığı serveti kaybetmek dünyanın sonu değildi. Vartan ve kardeşinin bir İsviçre bankasında hesabı vardı ve New York'ta iş yaptılar. Fakat önce oraya varılmalıydı. Böyle çekip gitmek savaşın ortasında. Acaba çok acele etmiyorlar mıydı? Çanlar çalıyordu. Maro'nun aklına Thomas ve Baptiste babasının epeydir geciktikleri geldi. Bu Sankt Minaster diye vurguladı Aznim Hanım kulaklarını dikerek. Çan sesleri güçlüydü. Alışılmışın dışında uzun sürmüştü. Her iki kadına da korkutucu geldi. Bir şey oldu diye bağırdı Maro. Fırladı, kapıya koştu. Maro beni bekle diye bağırdı Aznim Hanım. Fakat kızı çoktan dışarı çıkmıştı ve hızlı uzaklaşıyordu. Öğretmen Sarkis Zorian birkaç saniye ağzı açık kaldı ve kutsal kitabı kapadı. İncil bugün sonuna kadar okunamazdı. Jandarmaların geldiğini bildiren kule nöbetçisi semtin sakinlerini bir araya toplamak için çanları çaldı. Elinde tabanca ile Şirak ve adamları kilisenin girişinde buluştular. İşlerinden biri tanınmış ve izlenmiş olmalıydı veya hemşirelerinden biri onları ihbar etmişti. Şirak diye bağırdı papaz. Adamlarına emirler veren isyancı lider geri döndü. Genişçe açtığı kollarıyla papaz korkan insanları gösterdi. Şirak anladı. Bu suçsuzların yaşamını tehlikeye sokmamalıydı. Buradan bir kaçış tüneli var mı? İçinde saklanabileceğimiz bir yeraltı mezarlığı diye sordu. Papaz sunağın basamaklarını indi ve başını yok anlamında salladı. Teslim olmuyorum diye açıklama yaptı Şirak ve silahını çekti. Bunu ben de istemiyorum dedi Horan ve aceleyle girişe yaklaştı. Kadınlar hüngür hüngür ağlamaktaydı. Yalvaran yüzler papaza çevrildi. Enerjik davranışıyla kısmen imser olan cemaatini sakinleştirdi. Sizinle birlikte davranacağım dedi ve kapıya gitti. Ben yokken beklenmedik bir şey yapmayın. Altın kakmalı, ayin giysisiyle jandarmalara güven verecek bir görünümdeydi. İsyancılardan ikisi bir kapı kanadını açtı ve papaz dışarı çıktı. Diğerleri yüksek pencerenin kenarında, çan kulesinde ve levazım odasında nöbet tutuyordu. Armen tabancasını kuşağından çekti. Bir ayağını girişe koydu fakat Thomas onu ceketinin ucundan geri çekti. Armen amca, Armen amca korkuyorum, yanımda kal. Silahın görünüşü delikanlıyı korkutmadı. O buna alışıktı. Vartan onu pazarları sık sık yazarlığa başlamadan önce kendisinin de ateş etmeyi öğrendiği gibi silah tutmaya ve ateş etmeye alıştırmak için dağlara götürürdü. Delikanlı hedefine asla şaşırmayacak kadar öğrenmişti. Maro'nun hafif silahı ve babasının ağır silahıyla fark etmezdi. Thomas ne olduğunu ve kilisedeki insanların niçin korkudan titrediklerini anlamıyordu. Korku bulaşıcıydı. Yüz hatları gergin olan Baptiz babası içinde. Jandarmalar niçin buradalar? Armen, kilisenin arka kapısına dik dik baktı, cevap vermedi. Bize saldıracaklar mı? Armen silahını ceketinin altında sakladı ve vaftiz çocuğuna eğilmeden önce kendini toparladı. Hayır dedi, duyulur duyulmaz bir sesle. Veya belki, bilmiyorum. Korkman gerekmiyor. Ben senin yanındayım. Ne olursa olsun, sana dediğim şeyi tam yap. Eğer yat dersem yere uzan, koş dersem beni hiç düşünmeden hemen kaç, anladın mı? Evet Armen amca. Ve eğer herhangi bir şekilde ayrılmamız gerekirse doğrudan eve koş ve bana geri dönmeyi sakın deneme. Armen'in sakin ve kararlı sesi Thomas'ı sadece bir parça ikna etti. Huzursuz, Şirag'ın adamlarının en küçük hareketini takip ediyordu. Onlar kim? Dostlar dedi Armen. Ermeni kahramanlar. Kilisenin gerisindeki gerginlik artıyordu. Genel bir ağlama sürüyor, zaman zaman sesler kesiliyordu. Birkaçı zorlanacak bir şeyleri olmadığı ve jandarmadan çekinecek sebepleri bulunmadığı için dışarı çıkmaktan söz ediyordu. Bir kadın bağırdı. İsyancılar teslim olsunlar, bizim onlarla bir işimiz yok. Bu bağırış üzerine bir hareketlenme ve belli bir huzursuzluk oluştu. İnsanlar sıraların üstüne çıkmış konuşuyorlardı. Sarkis Zorian kontrolsüz bir boğuşmanın çıkmasından çekiniyordu. Horan geri dönene kadar onları oyalamak gerekiyordu. Hemen diyakoz olarak görevini hatırladı. Biz günah çıkarmak istiyoruz diye bağırdı gürültüyü bastırmak için. Çılgın gürültüyü kesmek için sözlerini bir kere daha tekrar etmek zorunda kaldı. İnsanlar arka arkaya birlikte yapılacak dua için diz çöktüler. Efendim günahlarımı bağışla. Bir Hristiyan için suç sayılacak bütün günahları bir bir sıralayan diyakozun her cümlesini tekrar ediyorlardı. Horan geri dönünce tüm başlar ona çevrildi. Dizlerinizin üzerinde kalın dedi. Günahlarınızı affedeceğim. Buna rağmen insanlar sabırsız ve korkak bir şekilde ayağa kalktılar ve hatta birkaçı duadan sonra papazla birlikte haç çıkarmayı unuttular. Horan Şirag'a döndü. Subay hepimizi kırbaçtan geçirmemek konusunda çok anlayışlı davrandı. Fakat seni tutuklamaya karar verdi. Adamlarınla birlikte teslim olmalısın. Etrafımız çevrildi. Bu asla olmaz. Zavallı oğlum. Siz bizden daha az acınacak halde değilsiniz diye mırıldandı Şirak. Horen cemaatine konuştu. Ben subayla bizi bırakması için konuştum. Peş peşe beni takip edin, ellerinizi yukarı kaldırmış şekilde tutun. Sakin olun ve dışarı çıkınca koşmayın. Jandarmaların sözüne uyun. Horen cemaatine kendisini takip etmelerini işaret etti. Önce kendi dışarı çıktı. Sıraların tümü aynı anda boşaldı. O kadar ki insanlar çıkışta birbirini omuzluyor ve zorluyorlardı. Sadece bir kanadı açılmış olan kapının yanında bir tıkanıklık oldu. Şirak itişmeyi önledi ve bir veya iki kişiyi aynı anda dışarı bırakmamak için herkesin sıraya girmesini sağladı. Kadınlardan bazıları ona ağlayarak teşekkür ediyordu. Diğerleri de anneleriymişçesine ona şefkatle bakıyorlardı. Bir kadın alnına baş parmağıyla haç işareti yaptı. Bazı erkekler geçerken Şirak'tan başını çevirdiler. Diğerleri onu selamladılar veya cesaretlendirici sözler söylediler. Sarkis Zoryan, ki o hala diyakoz elbisesi içindeydi, kafileyi böldü. Onun hemen önünde papaz söyler söylemez ellerini kaldıran Thomas da Armen gidiyordu. Şimdi sırası değil Thomas, ana kapıdan geçerken. Armen tabancasının mermerini boşalttı ve iki elini birden sıkarken Şirak'a 6 kurşun verdi. Sarkis isyancı liderini kucakladı ve şunu söyledi. Bu gece adamlarının buluşacağı noktaya geliyorum. Eğer o zamana kadar dayanırsanız jandarmaları arkadan sararız ve diğer olanakları seslendirmekten kaçındı. Şirak omuzlarını silkti. Olmazsa canın sağ olsun. Kendi postunuzu kurtarmaya çalışın diye tamamladı ve onu sert bir el hareketiyle kapıya itti. Kilisedeki alacakaranlıktan sonra Armen merdiveni vuran güneş ışığından neredeyse kör oldu. Elini gözlerine siper yaptı. Eller yukarı diye bağırdı Türkçe olarak bir ses. Haydi buraya daha çabuk. Kapı kanadı çıkanların arkasından kapandı ve sürgü gıcırdadı. Thomas o kadar hızla gidiyordu ki onun yanında kalabilmek için vaftiz babası daha büyük adımlar atmak zorunda kaldı. Düzinelerce jandarma kiliseyi çevreleyen duvarın arkasına mevzilenmişti. Birkaçı yüzbaşının dindarların her birinin yüzünü tek tek kontrol ettiği ve sonra bıraktığı parmaklıklı kapının iki yanında duruyordu. Haydi eve gidin, haydi daha hızlı, devam edin, haydi. Yaya bile olsa gidemeyecek kadar kötü olan yaşlı kadın dışındaki insanlar jandarmaların alaylı gülüşleri altında koşuyorlardı. Meraklılar alana dizilmişlerdi ve civardaki caddelerde toplanmışlardı. Bazılarının bu insanlar arasında dostları ve akrabaları vardı. Onları büyük bir yükten kurtulmanın ferahlığıyla kucaklıyorlardı. Armen subayın karşısında durunca duvarın arkasındaki askerlerin tahminen 15 Ermeni'yi kuşattıklarını fark etti. Papaz hariç tutulan erkekler silah altına alınacak yaştaydı. Belki de bunların içinde cesurlar da olabilirdi. Armen, bunların suçsuzluğuna kefil olmak için subayla konuşabilirdi. Horen, ona derhal defolmasını işaret etti. Onu elinden çeken vaftiz çocuğuna, kaptan korkuyla boyun eğdi dedirtmek istemezdi. İçinden ölümüne kederliydi. Kaçmayacağız dedi Thomas'a, dik dur. Armen bir daha dönemedi. Öğretmen öteki tutuklulara katılmak zorundaydı. ''Karımı uyarın Armen'' diye bağırdı. Bir askerin tokatla hizaya sokmak istediği Sarkis onun arkasından. Armen alanı geçerken gelişmeleri gözlemek için bir evin köşesinde durdu. Teğmen ellerini huni biçiminde ağzına götürdü ve isyancıların teslim olmalarını istedi. Jandarmalar emir beklemeden silahlarını kiliseye doğru tüfeklerini boşalttılar. Kilise armasının renkli camı kırıldı, çan kulesinden onlara bir salvo atışı cevap verdi. Ateş diye bağırdı subay ve duvarın arkasına saklandı. Daha uzun bir atış başlayınca Armen Thomas'ı yandaki caddeye itti. Evlerinden fırlayıp çan gürültüsüne koşan insanlar telaşla geri döndüler. Savaş mı var diye sordu Thomas olay mahallini aceleyle terk ederlerken. Sankt Minas'a yönelen bir alay askere kadar görünen bütün caddeler bomboştu. Bir kadın silüeti uzaktan onlara doğru koşuyordu. Bu annem diye bağırdı Thomas ve ona doğru koşmak için vaftiz babasının elini bıraktı. Nefesi tükenmiş haldeki Maro oğluna sarıldı. Tanrı'ya şükür. Ter yüzünden akıyordu ve saçlarını alnına yapıştırmıştı. Koşarken saç örgüleri çözülmüştü. Anne, orada askerler var, kiliseyi ateş ediyorlar ve içeride kahramanlar var. Biliyorum, biliyorum sevgilim. Sana hemen her şeyi açıklayacağım. Armen onlara yetişti. Maro tam olarak ne olduğunu sordu. Armen durumu birkaç cümleyle anlattı. Tanrım diye ağzından kaçırdı damların üzerindeki çan kulesine bakarken. Silah sesleri uzaktan buraya boğuk patlamalar olarak aksediyordu. Birkaç saniye karşılıklı yoğun atıştan sonra düzensiz aralıklarla tek tek atışlar duyulur oldu. Mermi sesleri dolu taneleri gibi çınlıyordu. Thomas'ı eve götür ve artık dışarı çıkmayın. Maro Armen'i ceketinin kolundan çekti. Oraya geri dönemezsiniz. Bu tam bir çılgınlık olur. Ben Sankt Minas'ın öbür tarafında oturuyorum diye cevap verdi. Meydanın etrafında büyük bir kafes çizeceğim. Maro onun kendisini sakinleştirmek için yalan söylediğini sezdi. Kilisede neler olup bittiğini gözetlemek istiyordu.